oturup bir şeyler söylüyoruz da Murad-ı İlahi'ye uygun mu? Yoksa hislerimizi, heveslerimizi seslendiriyoruz. Hakikatlerimi çarpıtıyoruz. Yoksa müminler için faydalı bir şey söyleme imkanı da oluyor mu? Bu mevzuda size teminat veremem. Her şey yolunda gidiyor diyemem. Gönlümün dedikleri bunlar. Ama dilimin söyledikleri, ondan emin değilim. Hislerimizi katarak kendi hesabımıza bir şey konuşuyorsak, israfı kelam ettiğimizden dolayı onun hesabını öbür tarafta sorarlar. Bazen dünyada da bir ceza mahiyetinde gelir tepemize biner. Maruz kaldığımız, çektiğimiz şeyler, bu mevzuda her şeyi sırat-ı müstakimde götüremediğimize, götürmediğimize değil de götürdük zannederiz, götüremediğimize vermekte kaderi taşlamama açısından ne ettik oldu dememe açısından önem arz eder. Kendimizle yüzleşir, arızayı kendimizde görürsek ömür boyu başkalarını bir akıl hastası gibi suçlamadan kurtulmuş oluruz. Akıl hastaları, megalomanlar, bunlar kendi kusurlarını ötmek için, örtmek, setretmek için başkalarını suçlama yoluna girerler. Ama insan balyozları nefsinin başına indirdiği takdirde zannediyorum başkaları hem başlarını balyozdan kurtarmış olurlar hem de o insan günahların kendisini yanlış yollara sevk etmesinden. Doğruluğu bir hakkın temsil ettiğine dair hiç kimse nefsine güvenmemeli. Böyle bir güven içinde bulunan insan güvenilmeyecek bir zavallıdır. Hep bir endişe duymalı. Acaba dediğim, ettiğim, yaptığım her şey milimi milimine Cenab-ı Hakk'ın muradi sübhanesine uygun düştü mü mülazası? Her gün edip eylediği şeyleri bir kere daha insanı kamil olma veya gerçek insan olma endazesinden geçirerek hakiki insan olma şunlardan geçer deyip bir kere daha kendisini gözden geçirmeli. Çok tekerrür eden bir ifade Hazreti Ömer'e ait radiyallahu anh elfe merrat hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba sigaya çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Kendini her gün birkaç defa hesaba çekmeyen insan hesapsız yaşıyor demektir. Hesapsız yaşayanların maruz kalacağı azap da hesapsız olur. Hesap azabı bir yönüyle aşağıya çeker. Sorguyu aşağıya çeker. Baskıyı, tazyiki aşağıya çeker, dünyada çeker, berzah hayatında çeker, mahşerde çeker, hatta cehennemde bile çeker, düşse oraya şayet. Evet, böyle bir şey. Kendimizle meseleyi irtibatlandırarak bence problemin kaynağı kendimizi görmemiz lazım. Evet, iyilikler olursa onu da Cenab-ı Hakk'ın fazlının enginliğinden, rahmetinin genişliğinden, teveccühat-ı subhaniyenin umumiliğinden, belki daha doğru bir ifade ile onun Rabbül Alemin ve Erhamur Rahim'in olmasından geliyor, kaynaklanıyor. Çünkü o öyle bir Erhamur Rahim'in ki kafirleri bile rahmetinden mahrum ediyor. Fazlı keremiyle belli ölçüde onları da serfiraz kılıyor. Orada bile yapıp ettikleri şeyleri kılı kırk yararcasına inceden ince hesaptan geçiriyor. Hatta vereceği cezaları oturup mahkemede hukuk sisteminde olduğu gibi oturup kalkması düzgündü. Tavırlarında endişe verici bir şey yoktu. 10 sene ceza alacaktı ama biz bunu 5'e indirdik, 3'e indirdik, 2'ye indirdik. Ve hiçbir suçu olmadığından dolayı şöyle yaptık, böyle yaptık. Rahmeti ilahinin muktezası, fazlı Rabbani'nin muktezası, Erhamur Rahim'in olmanın muktezası, lazım-ı gayr-ı müfariki budur. Bunlara güvenip hep ümitli olmak lazım. Ümit de öyle ümitli olmalı ki, ger günahım, kuhi kaf olsa, kafta olsa günahım, ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyhun kalil. O bir damla bir şey kalır. Bu ölçüde bir reca hissiyle hareket etmek lazım. Fakat her zaman kendi günahını da deryalar derinliğinde, deryalar enginliğinde görmek bir bakıma belki bu doğru yolu arama mevzuunda, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremine sığınma mevzuunda çok önemli bir faktör, bir esas olduğu gibi başkalarını suçlamama adına da esasen bir bariyerdir, bir sütredir, bir engeldir. Büyük mücrimler başkalarını suçlamak suretiyle her gün onlar için birkaç tane yalan uydurmak suretiyle o yalanlarla gündem oluşturarak kendi suçlarını setretmeyi düşünürler. Firavun öyle yapmıştır. Bunlar eski çağların tiranları. Nemrut öyle yapmıştır. Amnofisler, Ramsesler öyle yapmış. Jül Sezarlar öyle yapmış. Napolyonlar öyle yapmış. İskenderler öyle yapmış. Çağın firavunları, tiranları, Stalin öyle yapmış, Lenin öyle yapmış, Hitler öyle yapmış, hepsi öyle yapmışlardır. Kendilerini zerre kadar kusur olmayan birer pak, pirupak insan gibi görmüşlerdir. Bunlar çağımızda da hiçbir zaman eksik olmamışlardır. Hazreti Adem'den bu yana hep hayır şer birbiriyle cedelleşe gelmişlerdir. Şeytan ve sağlam ruh birbiriyle cedelleşe gelmiştir. Goethe'nin Faust'unda ifade ettiği gibi bu kavga bitmemiştir. Günümüzde de sahnede görülen şeyler ondan farklı değildir. Şeytanlar kabahatlerini örtmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Şöyle böyle, bu anlamda şeytanlığa doğru bir adım atmamak için bütün bunlar bizim kendi yüzümüzden başımıza geliyor mülazası, meseleye akıllıca yaklaşmadır. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ diyor Kur'an-ı Kerim. Güzellik, iyilik adına ne geldiyse sana, ne lütfedildiyse, o Allah'ın kereminin, rahmetinin enginliğindendir. Başına gelen musibetlere gelince, onlar da senin iktisabından, kazandığın şeylerdendir diyor. Hazreti Pir bu ayetin mazmununa bağlı olarak şu cevher sözü ortaya koyuyor. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. Başına gelen her kötülüğü kendinden bil. Yoksa kendini bu şunun vesilesiyle oldu, sebebiyle oldu demek suretiyle başkalarını suçlamak tarzında İşi devam ettirirsen ömür boyu suç işler durursun ve fakat kendi suçlarından da bir türlü sıyrılamazsın. Arınmanın yolu insanın kendisinin kirlendiğine kendisinin inanması lazımdır. Arınma da tevbe ile, inabe ile, evbe ile, kusurunu bilmekle, istiğfar etmekle, yarlığa Allah'ım demekle olur. Yarlığa gıl, ya gani diyor Süleyman Çelebi Mevlidinde. Evet. Vaka belki hani bütün bu mülahazalarımızda Cenab-ı Hak bu meseleye rahmetin engilliğiyle öyle bakmıyordur. Biz kendimizi öyle bir gayyanın dibinde görmemize mukabil belki de orada değilizdir. Ama bizim kendimizi orada görmemiz bizim adımıza çok faydalıdır. Yoksa birileri böyle esip savuruyor, etrafa aynı zamanda zift saçıyor. Üstad Necip Fazıl'ın bir zamanlar bir cerideyi, menhuseyi, habiseyi, mülevvese hakkında süper kafir demesi gibi o bir yalan atıyor ortaya. Diğerleri hemen o yalanı sağdan soldan destekleyerek yama yapmak suretiyle ona hakikat sureti veriyorlar. Günümüzde de böyle süper kafirler çok. Bu küfür duygusu, nifak duygusu arkasındaki güçten, kuvvetten mi kaynaklanıyor? Yoksa kendi inisiyatifleriyle mi bunu yapıyorlar? Onu bilemem. Dolayısıyla da tecrim o mevzuda, suçlama mevzuunda şahıs belirlememe, esprisine bağlı meseleye götürmede yarar görüyoruz. Falan filan demiyoruz. Ama her gün sayfalarında bir kesime, bir gruba iftira etmek, yalan söylemek. Şimdiye kadar 2000 tane mi ne diyordu bugün bir hasta? 2000 tane yalan söylemişler. Tavzih almışlar, tasih almışlar, tekzip almışlar ve bazılarında tazminata maruz bırakılmışlar. Fakat yalana, iftiraya, gıybete, intikam duygusuna doymayan bu süper kafir ceraidi menhuse. Yine aynı yola devam ediyorlar. Evet, bence onları da çok kafaya takmamak lazım. İhtimal ki bizim bu yapılan şeylere istihkakımız vardı. Cenab-ı Hakk'ın bize hizmet etme adına bahşettiği imkanları israf ettik. Rantablo olarak değerlendirmedik. Zaman vermişti, değerlendirmedik. Sıhhat vermişti, değerlendirmedik. Gençlik vermişti, değerlendirmedik. Bunları söylerken bir hadisi şerifin mealine gönderme yapıyorum burada. İlim vermişti, değerlendirmedik. Muhakeme vermişti, değerlendirmedik. Bir sürü insan gözümüzün içine bakmıştı ama bunu da doğru dürüst değerlendiremedik. Konusuna meseleyi, mülahazasına meseleyi bağlamak suretiyle yine işi evirip çevirip kendimize getirmemiz lazım. Böyle olunca o işten sıyrılma imkanı olur. Yoksa insan bir zift kuyusu içindeyken ve farkında değilse şayet bir yönüyle sürekli orada çırpınır durur ve etrafa da zift saçar. Ama zift kuyusu içinde bile olsa ben burada durmamalıyım. Ahsen-i takvime göre burası bir yer değil yani. Ben buradan sıyrılmalı ve arınmalıyım. İçinde bulunduğu durumu görüyorsa, kusurları, kendisine bulaşan levsiyatı görüyorsa, o onda bir sıyrılma mülazası doğurur, arınma mülazası doğurur, paklanma mülazası doğurur. Yoksa durduğu yerin levsiyatının farkında değilse devam eder durur. Levsiyat neşreden o ceraidi menhuse gibi. Bunları bir yönüyle tabii bir şey gibi görmeli. Yani şeytanı tabii gördüğümüz gibi, şeytanlığını tabii gördüğümüz gibi ne beklersiniz şeytandan? Elbette o kendi şeytanlığını, şeytanetini yapacak. Ha, bize düşen şey biz de Cenab-ı Hakk'ın ahseni takvime mazhar etmesi itibariyle onun hakkını vermeye çalışmalıyız. Bu kamete, bu edaya, bu endama falanın filanın yaptığı şeyler gibi deni şeyler yakışmaz, ayıp olur yani. Kendimizden emin olmamamız lazım. Hele ahiret hesabına, akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Öyle bir endişe duymalı ki Allah'ım kafir olarak tepe taklak gitmeden çok korkuyorum, bu kadar endişe duymalı. Çünkü imanla gitme de onun değişik tecelli dalga boyunda bir rahmet tecellisidir. Korkmayanın hiç o meseleleri endişe mevzuu yapmayanın akıbetinden endişe edilir. O insan, Allah muhafaza buyursun, bir gün bir çukura yuvarlanır gider. Çeşmi ibretle nazar kıl, bu dünya bir misafirhanedir. Bir mukim Adem bulunmaz, ne acip kaşanedir. Bir kefendir akıbet sermayesi şahu geda. Pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir? Akıbet o, bindirirler cansız ata, indirirler zulmete, ne ana var ne ata, örtüp pinhan ederler. Ne kavim var ne kardeş, ne eşim var ne yoldaş, mezarına bir çift taş dikip nişan ederler. Musallada yalancı bir hak helal etme, nasıl bilirsinize karşı riyakarca iyi biliriz, şehadet ederiz. Zannediyorum şeytan da o musallaya konsa, hüsnü zannımız mı, alışa geldiğimiz şey mi? Onu da iyi biliriz yani. Doğru, şeytanlığını iyi yaptığını iyi biliriz onun. Evet, böyle nice şeytanlara, ömürlerini hep şeytaniyet içinde geçirmiş insanlara orada çok iyi bilir hüsnü şehadette bulunuruz. Çok iyi bilir hüsnü şehadette bulunuruz. Yerden göğe kadar da hakkımızı helal ettik. Allah'ın hakkı ne olacak? Resulullah'ın hakkı ne olacak sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ın hakkı ne olacak? Ve günümüzün şeytanlarına müteveccih, 10-15 milyonluk bir hareket içinde Allah için hizmet eden, millet ruhunu ikame etmeden başka bir dertleri olmayan, namı celili ilahi şehbal açtırmadan başka bir dertleri olmayan, namı celili Muhammed'i her yerde şehbalaştı mülazasından başka bir derdi olmayan milyonlarca insana adi, adeta kafir muamelesi yapan, kafir gibi bakan, münafık gibi bakan insanlar, bilmiyorum ahirette ne olacak halleri, Cenab-ı Hak hidayet eylesin, imanı duyursun onlara. Yoksa öyle o şaşı bakışlarla, bazıları hakikaten şaşı olur, bir de manen şaşı olur. İbrahim Hakkı Hazretleri kıyafet namesinde avere olma yakın ki sana eğri bakar. Evet, öyle şaşı bakan, her şeyi çarpık gören insanlara yakın durmamada yarar var. Çünkü onlar insanı yılan gibi sokar. Belki de biz böyle avere yakın durduğumuzdan dolayı şimdi hafif hafif sokulmaya maruz kalıyoruz. Bir gün hatalarımız inşallah dökülünce, arınınca Allah onların elini de çektirir. Onlar için de beddua etmiyoruz. Teline ve bedduaya amin demiyoruz. Belki hidayet dilek ve temennisinde bulunuyoruz. Yaptıkları mesavide ısrar edeceklerse iradi olarak, ısrar etme kararında iseler şayet, Cenab-ı Hak hidayet etsin, yoksa hilelerini, komplolarını, mekirlerini, hutalarını, mesavilerini onların başlarına dolasın.
Diğer insanlarla münasebetlerinde, hem de Allah'la münasebetlerinde özür dilemekle mazeret beyan etmek arasında bir fark var mıdır? Nasıl tefrik edilir acaba? Kusurlar karşısında.
Mazeret, evet, ikisi bu kelime nuansıyla aynı kökten gelen Arapça iki kelime de, yani özür de mazeret de aynı kökten gelen iki kelime. Fakat Türkçemizde nuansıyla kullanırken mazeret kelimesini kusurlarımıza bahane uydurarak karşı tarafın gözünde setretme yerinde kullanırız daha ziyade. Öyle dememiştim de, böyle düşünmemiştim de, esasen mülazam şuydu da ağzımdan kaçmıştı da, bu sürçülisan olmuştu da, yoksa sizin hakkınızda benim mülazalarım tamdır. Bu daha ziyade münafıkların kullandıkları argümandır yani. Abdullah İbni Übey İbni Selul günümüzün münafıkları gibi insandan iftar tablosunun karşısında o onu vahyi metlu ile vahyi gayri metlu ile bildiği halde. Fakat o yine gelir gelir hep böyle mazeret düzdürürdü orada. O çağrıda ve Er Risale'de de çok tipik bir karakter seçmişlerdi onu. Abdullah İbni Übey İbni Selul düşünün. O müminler, o Müslümanlar farkında değillerdi. Sadece bir kısım böyle inhirafları hemen çizgi dışı hareketleri oluyordu. Yani kırmızı çizgileri gözetmeme hareketleri oluyordu. Fakat hemen mazeret düzdürüyordu orada. Mesela Bedir'e çıkmıyordu. Uhud'da ihanet ediyordu. İşte Ayşe validemize iftira esas. Bayrakları o işin. Pişuvası o hain. Bir kısım Müslümanlar bile, 2-3 tane Müslüman bile onun o işte konuşmasını da biliyor, süslemesini biliyor. Çok iyi diyalektik yapıyordu yani. Vaka bizimkiler onu geçmişlerdir. O Racif gazetelerdekiler onu geçmişlerdir yani. Ama insanlığın iftihar tablosu biliyordu onu. İşte bunlar mazeret düzme bir yönüyle demek, diyalektiklerle, demagojilerle kendini paka çıkarma gayretleridir bunlar. Özre gelince ben kabahat ettim hemen. Bu mevzuda terbiyesizlik yaptım. Mesela gıybet etmişse, mesela iftirada bulunmuşsa, mesela bir isnatta bulunmuşsa ve başkaları da bunu duymuşsa, mesela çıkıp bir gazetede yiğitçe ben falanlar falan için falan veya falanlar için na seza na beca şunları söylemiştim. Bu doğru değil. Ben aldatıldım o mevzuda. Bu özür dileme demektir. Aynı zamanda bunun farklı bir buğdunu da gelip af dileme teşkil eder. Kime ne demişse mesela bu dediğim umum yani. Mesela bir cemaat hakkında, bir hareket hakkında, bir camia hakkında böyle na seza na beca sözler, ziftler atmışsa şayet o cemaate bu hangi kanalla bunu yapmışsa, bir televizyonla mı, bir gazeteyle mi yapmış bunu, neyle yapmışsa aynı yere çıkıp orada ben falan zaman böyle yakışıksız, densiz bir şey demiş, etmiştim. Bunun doğrusu şudur yani. Ben bu mevzuda benden incinmiş insanların hepsinden özür dilerim. Bir de bu mevzuda kafalarını karıştırdığım insanların da meselenin ölü olmadığını bilmelerini isterim demeye. Bu özür dilemedir. Ve şimdiye kadar siz de biliyorsunuz Kıtmir hakkında da değişik şeyler söyleyip sonra size yazanlar. Benim yanıma gelenlerin sayısını da bilmiyorum. Bence o türlü şeyleri yapıp da gıybet edip, iftirada bulunup, karalayıp ondan sonra özür dileme mecburiyetinde kalmak çok ağır bir şey. Hiç unutmam ben yani. Kendim görmezlikten, duymazlıktan geldim. Yumuşatıcı şeyler söyledim ama böyle yanıma oturdu öbür binada. Başını aşağıya doğru eğdi. Var ya mühtiine, muhni'i ruusim. Başını aşağıya doğru eğdi. Hocam çok olumsuz şeyler söyledik. Bilemiyorduk. Ne olur hakkınızı helal edin. Şimdi bu yine bir yiğitliktir. Özür dileme. Tabii siz hakikaten ondan çok rencide bile olmuş olsanız onun ezikliği karşısında size düşen civan mertlik sana helal olsun. Hatta bence mahcup etmemek için ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Herhalde siz söylediğiniz sözleri kendiniz yanlış yorumluyorsunuz. Kendiniz öyle bir mülahazaya çekiyorsunuz. Demek suretiyle azıcık ona da nefes aldırmak lazım. Onu rahatlatmak lazım yani. Bu özür öbürüne gelince o değişik demagojilerle kendini paka çıkarmak gayretidir. Yani iki kelime arasında kip olarak böyle bir farklılık vardır. Özür dilemeyi insan şiar edinmeli. Evet, nefsi tezkiye adına demiyorum belki. Bu ben idarecilik yaptım, hocalık gibi bir şey de yaptım talebelere. Bilebildiğim kadar, aklımda kalabildiği kadar dershanede beraber kaldığımız arkadaş var. İncitmiş olabilirim ben onu belki. Belki bir yumruk göstermiş olabilirsin, vurmasam bile. Bir hakkı geçmiş olabilir. Hatta peyniri ortaya koymuş yiyorsunuzdur. Sen ondan fazla yemiş olabilirsiniz. Müşterek peynirden. Yumurta doğranmış önünüze koymuşsa sen ondan fazla yiyebilirsin. Allah şahit. Kars'ın bilmem hangi köyünde arandığım dönemde gittim, beni görünce şaşırdı arkadaşım, talep arkadaşım. Baktı, içeriye girdim. Cebimde de hazırlamıştım, hemen çıkardım. Bilmiyorum 50 lira mı 100 lira mı verdim. Hakkın helal et dedim. Bu da bir köy imamı. Onun için çok şey geldi. Bu çok zor bir mesele. Bence daha doğrusu bu duruma düşmeden esasen hayatı istikamet içinde götürmek lazım. İnsanlığın iftihar tablosuna fessakim kema ümirt sallallahu aleyhi ve sellem demişse, emrolunduğun gibi doğru ol, dost doğru ol denmişse şayet, onun şahsında esasen bu emir bizedir. Fakat o kendini aldığını da almış, buyurmuş ki şeyyebetni sureti Hud. Başka bir hadis-i şerifinde başka surelerde diyor. Yani ahiret endişesini tetikleyecek, ahiret korkusunu resimleştirecek, fotoğraflaştıracak, onun nazarına arz edecek değişik ayetler de var, tablolar da var. Ahiret tabloları, Seyyid Kutup merhumun ahiret tasvirleri var. O ahiret tabloları karşısında insanın iftihar tablosu şeyyebetni sureti Hud buyurmuş. Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor. Bence o ölçüde istikameti takip etmek lazım. Müstakim bir insan olmaya bakmak lazım. Ta dünyada sonra aklımız başımıza gelirse böyle gidip yüz suyu döküp özür dileme mecburiyetinde kalmayalım. Bence rahat olmalı insan orada. Yani icabında bağışlayın, çok özür dilerim. Hani şeklen de ifade edeceğim. Gittik özür diledik. Tuh size falan dediler bize. Bundan bile rahatsız olmamalı. Bu bile bizden bir kısım günahların dökülmesine vesile olur. Rahat olmalı. Birisi hakkını helal et deyince efendim öbürüne düşen civametlik de ettim demektir yani. O vazifesini yapmış. Diğer o mevzuda o civametliği sergilemiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Önemli olan öbür tarafı kurtarmaktır yani. Öbür tarafta o vizir bizim terazinin sol kefesine konmak suretiyle bizi yukarıya kaldırmamalı bence. Öbür tarafa alıcı olarak gitmeli, tertemiz olarak gitmeli, verici olarak gitmemeli.